Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 8. ayrım. 4. bölüm. Arkasındaki kapı açıldığı sırada Eve bu rafı vücudun yan tarafına asılarak taşınan 3 tür silaha göre daraltmıştı. Somerset'i kendisini rahatsız ettiği için azarlamak düşüncesiyle arkasına döndüğünde Rourke içeri girdi. "Burada olduğunu bilmiyordum." Rourke, "Bugün evde çalışıyorum," dedi ve kaşlarından birini kaldırdı. Eve'in biraz bitkin ve kafası dağınık görünmesi dikkatini çekmişti. Çekici görünmesi de elbette. "Sen de mi bugün evde çalışıyorsun, yoksa sadece silahlarla oynamaya mı geldin?" "Bir dava var da." Eve rafı yere koyup kafasıyla işaret etti. "Sen burada olduğuna göre bu işi benden daha iyi yapabilirsin. Bu rafın içine oturacak, kent savaşları stilinde ordu malı bir patlayıcı ya da silah arıyorum. Birleşik Devletler ordusu mu?" "Evet." Rourke vitrinlerden birine doğru yürürken, "Avrupa tarzı silahlar biraz daha farklıdır da," diye yorumda bulundu. "Amerikan ordusu o dönemde iki çeşit tabanca kullanmıştır. İkinci çeşitten olanlar, yani savaşın sonuna doğru kullanılanlar daha hafifti ve isabet oranları yüksek silahlardı." Rourke uzun, çift namlulu ve kabzası donuk gri renkte bir tabancayı eline aldı. "Kızıl ötesi görüşlü, ısı güdümlü bir silah. Kaba ayara getirilip şok cihazı olarak kullanılabilir. Örneğin bunu kullanarak 90 kiloluk bir adamı yere yıkıp 20 dakika boyunca saçmalamasını sağlayabilirsin veya ince ayar yapıp da ateş edersen bir gergedanın vücudu üzerinde yumruk büyüklüğünde bir delik açabilirsin. Milimetrik bir isabet oranında atış yapabildiği gibi daha geniş bir sahaya dağınık atış da yapabilir." Silahı ters çevirerek Eve her iki taraftaki kontrol düğmelerini gösterdi. Rourke silahı kendisine verince Eve silahın ağırlığını test etmek için elini yukarı kaldırdı. "2 kilogramdan daha ağır olamaz. Nasıl şarj ediliyor?" "Alt tarafında bir pil kartı var. Eski tip bir otomatik tabancanın şarjörüyle aynı prensipte çalışıyor." Eve silahı çevirip rafın üzerinde denedi. Silah rafın üstüne rahatça oturmuştu, tıpkı rahat bir ayakkabının içine giren bir ayak gibi. "Yarışmayı bu tabanca kazandı gibi gözüküyor. Bunlardan çok var mı?" "Büyük çoğunluğunun askerlerden toplanıp imha edildiğini iddia eden Birleşik Devlet yönetimine inanacak olursan hayır. Elbette böyle bir şeye inansaydın benim tanıyıp sevdiğim kuşkucu insan olmazdın." Eve genzinden bir ses çıkardı. "Ben bu silahı denemek istiyorum. Pil kartın var değil mi?" "Elbette." Rourke silahı ve rafı kendi aldı. Duvara doğru yürüyerek paneli açtı. Eve kaş çatarak onunla birlikte asansöre bindi. "Senin işe dönmen gerekmiyor mu?" Rourke, "Patron olmanın güzelliği de burada," diyerek gülümsedi. Eve baş parmaklarını ceplerine yine çengel gibi asmıştı. Rourke sordu, "Peki niçin lazım sana bu silah?" "Emin değilim. Muhtemelen boş yere zaman harcıyorum." Asansörün kapıları alt kattaki yüksek tavanlı ve kum rengi duvarlı atış poligonuna açıldı. Rourke burada sefahat düşkünlüğüne teslim olmamıştı. Bu oda yalın ve işe yönelikti. Rourke bir emirle ışıkları açtı ve tel rafı uzun parlak siyah konsolun üzerindeki tezgahın altına koydu. Bir çekmeceden ince bir pil kartı aldı. Bunu silahın alt tarafındaki yuvaya yerleştirdi ve elinin ayasıyla vurarak silaha oturttu. "Şu anda tam şarj olmuş durumda," dedi. "Sadece etkinleştirmen gerekiyor. Şu kenarına baş parmağınla bir fiske vurmak yetiyor," diye gösterdi. "Tercihlerini ayarla ve sonra da izin ver dersin." Eve denemeyi yapıp kafasını salladı. "Hızlı ve etkiliymiş. İnsan kendisine bir saldırı olacağından endişe etse ayarları yapılmış halde yanında taşır bunu." Nasıl duruyor diye denemek için silahı kendi silah koşumunun üzerine doğru tuttu. "Eğer reflekslerin iyiyse çıkarıp nişan alır ve 2 saniyede ateşlersin. Birkaç şarjör boşaltmak istiyorum bununla." Rourke başka bir çekmeceyi açarak kulak tıkacı ve güvenlik gözlüğünü çıkardı. Eve bunları takarken Rourke, "Üç boyutlu hologram mı istiyorsun yoksa yine basit hedef mi?" diye sordu. Daha sonra da konsolun ışıklarını yakmak için avcunu kimlik tanıma ekranının üstüne yerleştirdi. "Hologram istiyorum. Gece manzarası olsun. Karşıma da birkaç adam çıkar bakalım." Rourke Atış poligonunu Eve'in istediği şekilde ayarladı. Sonra da gösteriyi izlemek üzere geri çekildi. Rourke, Eve'in karşısına şişko ama yine de hızlı koşabilen iki adam çıkarmıştı. Adam görüntüleri Eve'e doğru her iki taraftan saldırdı. Eve kendi etrafında hızla dönerek her ikisini de yere indirdi. "Çok kolaymış," dedi yakınarak. "Bu silahla hedefi vuramamak için insanın göz sağlığı bozuk, tek kollu bir geri zekalı olması lazım. Tekrar dene." Eve ayakları üzerinde dengesini sağlayıp kendisini kaçmaya hazırlanan yaşlı ve korkmuş bir adam olarak hayal etmeye çalışırken Rourke poligonu tekrar programladı. İki adam gölgelerin içinden çıkarak hızla ve tam karşıdan saldırdı. Eve yerini değiştirerek çömelir halde ateş etti ve öteki adamı beklemeye koyularak etrafında dönmeye başladı. Öncekine göre daha başarılıydı bu seferki. İkinci adam havaya kaldırdığı çelikten bir sopayla kavisler çizerek yaklaşmaya başladı. Eve nişan alıp ateş etti ve adamı suratından vurdu. "Rourke, seni iş üstündeyken izlemeye bayılıyorum," diye mırıldandı. Eve ayağa kalkarken, "Belki de o benim kadar hızlı değildi," dedi. "Belki de silahtan haberdarlardı. Ancak silaha sahip olmak ona üstünlük sağlardı. Kaldı ki ben nokta atışını ayarlamıştım. Eğer o geniş açıya göre ayarlasaydı, silahı şöyle bir gezdirerek sokağın yarısını yerle bir edebilirdi. Bunun nasıl olacağını göstermek için silahı kendi ayarladı ve iki eliyle kabzayı kavrayarak sokak manzarasını taradı. Karşı kaldırımda durmakta olan araba ateş aldı. Pencere camı tuz buz oldu ve alarmlar öttü. Gördün mü? Rourke, daha önce de söylediğim gibi seni iş üstünde izlemeye gerçekten bayılıyorum," diyerek öne çıktı ve silahı Eve'den aldı. Eve'in saçları karmakarışıktı ve sert ışığın altında kahverengi saçlarının üzerindeki her gölge, her ton seçilebiliyordu. Eve, "Onda böyle bir silah varken ortaya çıkıp onu bayıltamazlardı," diye ısrar etti. Bir yem ya da güvendiği bir insanı gönderip dikkatini dağıtmak zorundaydılar. Bu silahın ateşine maruz kalıp da cehennemi boylamamak ve ona aniden saldırmak için yeterli zamana ihtiyaçları vardı. Arabası yoktu ve araç da talep etmedi. Araştırdım. Öyleyse yaya olmalıydı. Silahlı ve hazırlıklıydı. Sokağı iyi biliyordu. Ancak Times Meydanı'nda Nebraskalı bir turistin cebinden para çeker gibi onu çabucak ve kolayca alıp götürdüler. Bu kadar çabuk ve kolay olduğundan emin misin? Kafasına bir darbe almış ama vücudunda kendini savunduğuna dair bir iz yok. Eğer bu silahı ateşlemiş ve kimseyi vuramamış olsa yine de etrafta iz olurdu. Bu pek akla yatkın değil. Eve gözlerinin önüne düşen saçları üfleyerek geriye attı ve omuz silkti. Ne de olsa her şeye rağmen yaşlı ve yavaş bir insandı. Belki de bu yüzdendir. Rourke, "Herkes korku karşısında soğukkanlı hareket edemez," dedi. "Evet, edemez. Fakat her şeyine bahsevarım ki o edebilirdi." Eve omuzlarını bir kez daha oynatarak devam etti. "Silahlıydılar bence. Bir tanesi onun dikkatini dağıtmış olmalı. Olayın nasıl cereyan ettiğine dair kendi fikrine dayanarak poligonu buna göre ayarlamaya başladı. Tasarladığı sahneye kendini daha da kaptırabilmek için taktığı gözlükleri ve kulak tıkaçlarını çıkardı. Hedefe yoğunlaştığı sırada Eve silahı Rourke'dan geri aldı, programı çalıştırdı ve kendini sahnenin içine attı. Gölgelerin içinden bir adam çıkıp ona doğru hareket ettiğinde silahına uzandı. Silahı hazır hale getirip tam kendi etrafında döndüğü sırada omzunun üst tarafında bilgisayarca üretilen hafif bir elektrik şoku hissetti. "Evet, ben silahımı ateşleyebildim, bu doğru," diye düşündü dalgınca omzunu ovuştururken. Elbette Eve genç ve sağlıklı bir kadındı. Ayrıca tamirci gibi panik içinde de değildi. O yaşlı ve korkmuş bir adamdı ama kendini düşmanlarına göre daha güçlü ve akıllı hissediyordu. Sanırım onlar kapısıyla metro durağı arasında bir yerlerde adama yan tarafından saldırdılar. Birine doğru hamle yaparken ötekisi gelip adamı şokla bayılttı. Eğer sinir sistemine etki eden kuvvetli bir şok değilse otopside ortaya çıkmaz. Zaten böylesine güçlü bir şoka da ihtiyaçları yoktu. Adamı yerinden sıçratmaları yetiyordu. Daha sonra da bayıltıp istedikleri yere götürebilirlerdi. Eve silahı tezgahın üzerine bıraktı. "Neyse, birkaç cevaba ulaştım. Şimdi sadece bu cevapların sorularını bulmam gerekiyor. O zaman ben de bu ufak gösterinin sona erdiğini varsayıyorum. Evet, sadece şey yapmam gerekiyor. Hey, ne yapıyorsun sen? Eve konuşurken Rourke uzanıp onu kendine doğru hızlıca çekivermişti. İlk sevişmemizi hatırladım da. Rourke, Eve'in ilk başta biraz direnç göstermesini bekliyordu. Bu direnç onun kendini Rourke'a daha da tatlı bir şekilde teslim etmesine yarayacaktı. Tam burada başlamıştı. Eğilerek dudaklarını Eve'in yanağına sürttü. Hırsla sindirmek istediği lezzetin tadına bakıyordu böylece. Yaklaşık olarak bir yıl önce. O zaman bile istediğim her şeydin sen. Senin tek istediğin seksti. Vücudunu ona doğru döndürdüğü sırada kafasının açısını değiştirdi. Böylece Rourke o hünerli ağzıyla yanağından boynuna doğru inebildi. Derisinin altında Eve'in düzinelerce hassas noktası uyanmıştı. Evet, seks istiyordum. Eve'in tenini kavrayıp sıkmak için ellerini aşağı doğru kaydırırken sessizce kıkırdadı. Hala da istiyorum. Daima seninle, benim güzel Eve'im. Beni mesai saatimin ortasında böyle tahrik edemeyeceksin. Ama Rourke, Eve'i döne döne asansöre doğru sürüklüyor. Eve de buna pek karşı koymuyordu. Öğle yemeği arası verdin mi? Hayır. Rourke arkasına dayanarak sırıttı. Ben de vermedim. Eve'in ağzı üzerindeki ağzı sımsıcak ve talepkar bir hal aldı. Hızlı ve açgözlü hamlelerle onu öpücüklere boğuyordu. Eve'in sinir uçları uyarılmaktan da öte cızırdamaya başlamıştı şimdi. Eve, kahretsin diye mırıldandı ve bir eliyle Rourke'u sarmalarken öbür eliyle de iletişim cihazını acemice aramaya koyuldu. Dur, bekle, bir dakika sabret, görüntülü erişimi engelle. Eve nefes verdi. Aman tanrım, Rourke dilini kullanarak hayal edilebilecek en muhteşem şeyleri yapabiliyordu. Merkez, ben Teğmen Eve Dallas. Rourke Eve'i asansöre sürükledi, duvara yasladı ve vahşice boynuna saldırdı. Merkez dinlemedi. Bir saatlik iznimi kullanıyorum. Rourke elini sertçe göğsü üzerine bastırınca Eve kendini tutamayarak inledi. Rourke öbür elini Eve'in bacakları arasına kaydırarak ateşin yakıcı bir hummaya dönüştüğü yere avcuyla sıkıca bastırdı. Karşı koyamadığı ilk orgazm sırasında Eve çığlık atmamak için büyük mücadele vermişti. Teğmen Eve Dallas bir saatlik iznini kullanıyor. Anlaşıldı. Tamam. Rourke gömleğini sert bir şekilde sıyırmadan önce Eve merkezle kurduğu bağlantıyı ancak kesebilmişti. Silah koşumunu çözmek için elleriyle beceriksizce hareketler yaptıktan sonra Rourke'un saçlarını kavradı. Bu delilik diyerek hızlı hızlı soluk alıp verdi. Neden daima bunu yapmak istiyoruz ki? Rourke, bilmiyorum diye karşılık verdikten sonra Eve'i asansörün dışına savurdu ve büyük yatağa götürmek üzere kollarını alıp odayı çabucak kat etti. Bunun için Tanrı'ya şükrediyorum. Ellerini üstüme koy. Ellerini üstümde hissetmek istiyorum. Eve, kocasının vücudu altında tam yatağa düşerken Rourke'un elleri karısının üstündeydi. Bir yıl önceydi. Dudaklarını Eve'in yüzü ve ağzı boyunca gezdirdi. Vücudunu, ruh halini, ihtiyaçlarını bilmiyordum. Şimdi biliyorum. Bu sadece seni daha fazla istememe neden oluyor. Bu delilik diye düşündü Eve. Aceleci bir açlıkla kocasının dudaklarına kendi dudaklarıyla karşılık verirken, Rourke'a dokunmak, onun tadına bakmak daima bu derin arzunun keskinleşmesine sebep olurdu. İster şimdiki gibi hızlı ve hiddetli, isterse de şefkatle sevişsinler, Eve'in içindeki bu tutku, bu istek asla azalmıyordu. Rourke haklıydı. Eve nasıl onun vücudunu tanıyorsa, o da artık Eve'in vücudunu tanıyordu. Eve, kocasının kaslarının gerilmesi için nereye dokunması gerektiğini, tüylerini diken diken etmek için nereyi okşaması gerektiğini biliyordu ve bu bilgi, bu aşinalık dayanılmaz derecede tahrik ediciydi. Eve, kocasının bu defa ya da her defasında kendisine ne vereceğini biliyordu. Yavaş ve yakıcı bir sevişme ya da nefes kesici, ani bir birliktelik olması fark etmezdi. Sonuç hep aynıydı. Derin ve baş döndürücü bir zevk ve bunun çevresinde parıldayan bir heyecan dalgası. Rourke'un elleri karısının göğsüne uzandı. Bunları ağzıyla emmenin kendisine vereceği heyecanı hissederek titredi. Yumuşak ve sıkı göğüslerdi bunlar ve ona aitti. Eve'in sırtı bir yay gibi büküldü. Nefes nefeseydi. Rourke'un dili altında kalbi hızlı hızlı atıyordu. Derken kıyafetlerini şiddetle çıkararak yatak içerisinde yuvarlandılar. Böylece çıplak tenleri birbirlerine sürtünecek, birbiri üstünde kayacaktı. Eve'in nefes alıp vermesi hızlandı. Kanı alev alev yanıyordu. Çok güçlü ve ciddi bir insan olmasına rağmen kocasının altında zangır zangır titriyordu. Rourke karısının vücudunun gerilip gevşediğini hissedebiliyor, yüzünde şaşkınlık ve memnuniyet çizgilerinin oluşmasını görebiliyordu. Eve üstüne aldı. Ağzını ağzına dayayarak Eve'in uzun ve titrek iniltilerini içine çekti. Bu yeterli olmayacaktı. Vücudu tatmin olmaya doğru hoş bir şekilde yol alırken, kocasının onu tekrar heyecandan heyecana koşturacağını biliyordu. Yani vücudundaki her noktanın hızla titrediği, her sinir ucunun alevlendiği noktaya. Zihni parçalara ayrılıp boşaldığı, bünyesi çaresizce sarsılarak bir hummaya büründüğü anda kendini çekmek için mücadeleye girişerek Rourke'a doğru uzandı. Adını söyledi. Yalnızca adını söyledi ve onu bedenine almak üzere vücudunu bir yay gibi büktü. Birleşme kolay ve ateşli olmuştu. Kocasının gidip gelmelerini karşılamak için kalçalarını bir piston gibi hareket ettiriyordu. Hem onu tahrik edip hem de kendi tahrik olabiliyordu. Rourke'un parmakları karısının parmaklarına mengene gibi yapışarak sıkıca kilitlendi. İlişkinin başka bir aşaması. Eve, kocasının gözlerindeki vahşi mavilikte, bu büyü içerisinde kendisi gibi kaybolup gittiğini görebiliyordu. Bir tek sen. Kendisi gibi Rourke da aynı şeyi düşünüyordu, biliyordu. Derken o muhteşem gözler bulanıklaştı. Soluğu kesilmiş bir çığlık atan Eve, kocasının ellerine yapıştı ve onunla birlikte kendisi de sarsıldı. Rourke bedenini alçalttı ve iç çekerek kafasını Eve'in göğüslerinin arasına yasladı. Kendi vücudu altındaki karısının vücudu su gibi gevşemişti. Eve'in kısa süre sonra yataktan çıkacağını, sonra da kıyafetlerini giyip kendisini tüketen işine geri döneceğini biliyordu. Ancak şimdilik birkaç dakika daha Eve burada kalmaya razıydı. Rourke, öğle yemeği için eve daha sık gelmelisin diye mırıldandı. Eve gülümsedi. Eğlence sona ermiştir. Artık geri dönmem gerekiyor. Ya, ama her ikisi de ayağa kalkmak için hamlede bulunmamıştı. Bu akşam saat 8'de The Palace'da ulaştırma şirketlerimden birinin üst düzey yöneticileri ve eşlerinin katılacağı bir yemek olacak. Eve biraz kaş çatarak sordu. Benim bundan haberim var mıydı? Evet. Fakat saat 7'de işim var benim. Ne işi? Vasiyetname okunacak. B.D. Branson'ın evinde. Aa, sorun değil. Yemeği 8:30'a alırım. İlk olarak Branson'lara gideriz. Gideriz değil, ben yalnız gidiyorum. Rourke kafasını Eve'in göğüslerinden kaldırarak gülümsedi. Sanırım az önce seni hayal kırıklığına uğrattım. Hayır, bu bir dava, seks değil. Tamam, ben de Branson'ların evinde seninle seks yapacak değilim. Gerçi böyle bir şey ilginç olabilirdi. Bak Rourke, hiç de mantıksız bir şey değil. Yani mantıksal olarak. Rourke, Eve'in yanağına hafifçe dokundu ve yuvarlanarak yatağın öteki tarafına geçti. Branson'lardan çıktıktan sonra yemeğin olacağı restorana gideriz. Vasiyetname okunurken gelip de orada öylece oturamazsın. Halkın katıldığı bir etkinlik değil bu. Eğer vasiyetnamenin okunacağı odaya girmemem gerekiyorsa, eminim ki Branson'ın oturup karımı bekleyebileceğim rahat bir mekanı vardır. Hatırladığım kadarıyla çok geniş bir evleri vardı. Eve mızmızlanma zahmetine girmedi. Sanırım onu tanıyorsun. Elbette, rakibiz onunla. Dostane bir rekabet aramızdaki. Eve ayağa kalkıp kocasına gözlerini dikerek nefes verdi. Bakalım avukat onaylayacak mı? O yüzden bu konuyu askıya alalım şimdilik. Belki bir ara Branson'ın kardeşi hakkındaki görüşlerini de benimle paylaşırsın. Hayatım, sana yardımcı olmaktan daima memnuniyet duyarım. Evet, Eve bu sefer mızmızlandı. Beni endişelendiren de bu. 8. ayrımın sonu, sayfa 89. Devamı 9. ayrımda.